Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Bendeniz Ahmet Taş getiren muhterem Nurettin Yıldız hocamla sohbet ediyoruz. Bugün faizi konuşalım hocam diyorum. Hoş geldiniz öncelikle. Faizi konuşalım diyorum. Kur'an'da yani bu büyük günahlar çerçevesi içerisinde Kur'an'da çok ağır ifadelerle bahsedilen işte faiz alıp verenlerin Allah'a harp açmış gibi nitelendiği, kabirden şeytan çarpmış gibi kalkacakları ifade edilen ve bunu işte faizde alışveriş gibi demeleri sebebiyle böyle olacakları bildirilen bir işlem, faiz, riba, Peygamberimizin veda haccında bir kere daha yasaklığını ilan ettiği bir yapı. Ama bizlerin, Müslüman toplumların hayatına da giren, işte Müslüman fertlerin zihinlerinde neresi faiz sorularının oluşması noktasına gelen de bir hadise. Şimdi yani Kur'an perspektifiyle, Rabbimizin çizdiği çerçeveyle bizim algılarımız arasındaki fark nasıl oluştu? Kur'an neden bu kadar çok net ifadelerle ve ağır ifadelerle faizin yasak olduğunu bildiriyor? İsterseniz oralardan başlayalım hocam.
Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a şirk koşmak 1. İnsan öldürmek 2. Zina 3. Faiz 4.
Evet. Zinaya da inşallah bir programda şey yapacağız.
İnşallah. Bu sıralama çok önemli.
Evet.
Bu birinci notumuz olsun. İkinci notumuza gelince, Kur'an-ı Azimuşşan Allah-u Teala'nın mümin insanlara bu sizin rehberiniz dediği bir kitaptır.
Amin.
Bu kitaba bakıyoruz, binlerce sene öncenin olaylarını anlatıyor. Biz rehberimiz dediğimiz bir kitapta Yusuf Aleyhisselam'ın kuyusu diye bir kuyuyu tarihten bir kuyu olarak göremeyiz.
Evet.
Böyle bir yan konudan örnek veriyorum, herkes anlasın.
Yani bize bir şey söylüyor.
Bir şey söylüyor. Evet. Abi kardeş arasındaki çekişme demek ki kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim okuyacak herkesin dikkat etmesi gereken bir konu. Her abi evet. Kardeşini kuyuya atar demek ki.
Atabilir, evet.
Atabilir yani, böyle bir vaka var.
Evet.
Atar niteliktedir insan.
Evet.
Bir baba peygamber de olsa evlatlar arasında sevgi denklemi kuramayabilir.
Evet.
Kurmakta zorlanabilir.
Evet.
Bunun bedelini de hayatı boyunca sıkıntı olarak görebilir. Bunu anlamıyorsak Yusuf evet. Aleyhisselam'ın kıssasını biz ya varmış yokmuş türünden dinleyebiliyorsak, çocuklarımıza Keloğlan masalını konuşur gibi Yusuf Aleyhisselam diye de bir hikaye anlatabiliyorsak, Kur'an-ı Kerim'le aramızda anlaşılma problemi var demek.
Evet.
Arapça bilmek yetmiyor o zaman evet. Kur'an'ı anlamaya. Evet. Kur'an-ı Kerim mesela Lut Aleyhisselam'a dair kavminin hikayelerinden bahsediyor.
Evet.
Şeni, çirkin bir hikaye bu.
Evet.
Bunu biz vay be ne adi insanlar varmış diye anlıyorsak Kur'an anlamıyoruz demektir.
Evet.
İnsanoğlu bu hale düşebilir.
Evet.
Ve aynı insanız, aynı kulak, aynı ciğer, aynı kalplerle biz de insanız kıyamete kadar. Dolayısıyla Lut Aleyhisselam'ın kavminin seviyesiz işini İnsanoğlunun sorunu olarak kabul etmemiz lazım.
Evet.
Sağlık Bakanlığı veremi gömdü demek gibi bir olay değil bu hiçbir zaman.
Evet.
Bu insan bu. Sağlık Bakanlığı veremi tedavi etti der gibi diyemeyiz. İnsanın bünyesinde aç kalan, hasta olan her insan tekrar verem olur. Sağlık
evet.
Bakanlığı bunu kaldıramaz.
Evet.
Bünye bu hastalığı üretiyor gibi evet. kabul etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde Kur'an-ı Azimuşşan rafta bekler. Evet. Biz de bu sıkıntıları yani, çekeriz.
Tarih anlatır gibi.
Tarih değil. Kur'an-ı Kerim tarih kitabı değil. Yani. İnsan kitabı gibi görelim diyorum. Şimdi tekrar faize gelelim. Kur'an-ı Azimuşşan zinayı, insan öldürmeyi ve kumarı, yalan söylemeyi, böyle çirkin şeyleri anlatıyor. Faizi de çirkin şeylerden biri olarak anlatıyor. Evet. Ama biraz önce işaret ettiğiniz gibi faizi anlatırken Kur'an-ı Kerim bir üslup kullanıyor. Evet. İnsan öldürmeye yönelik bir üslup değil bu.
Evet.
Yani insan öldürürken ki anlattığı büyük tehdit bu faiz konusunda adeta daha hafif kalıyor. Alimler buna çok dikkat etmişler.
Evet.
Yani faiz yemeyi Allah'la, peygamberiyle savaşmak olarak görüyor.
Evet, yani
diğer günahlara işaret ederken ahiretteki tehdit, şöyle başınıza gökten azap iner gibi anlatırken,
evet,
Allah'la savaşmak kavramı bir süreklilik işaretidir.
Öyle anlamak lazım orayı. Yani hakikaten Kur'an'daki o ifade neyi amaçlıyor? Neden öyle bir ifade yer almış Kur'an'da?
Yani onu şimdi mesela
gerekiyor hocam.
İnsan öldüren cehennemde bunun cezasını görecek.
Görecek, diyor. Evet.
Faiz yiyene Allah'la savaşmaya başladın diyor.
Evet.
Yani bu da gösteriyor ki faiz yiyenle haramlardan bir haramı işleyen arasında çok büyük farklar var. Faiz bir birey olarak işlendiğinde veya bir toplum olarak işlendiğinde Allah'ı karşına alıp, peygamberi karşına alıp öbür cepheye geçmek gibi yorumlanıyor Kur'an-ı Kerim'de.
Evet.
Karşıya geçtin, savaşıyorsun sen.
Dehşet verici bir şey.
Ama mesela zina işleyen, faizden daha ağır bir günah olduğu halde zina.
Evet.
Çok daha çeni, çirkin bir günah olduğu halde işledin, battın, gittin gibi adeta uslubun bütününü bakıyorum. Hmm. İşledin sen battın, helak oldun.
Evet.
Deniyor. Ahirette görürsün deniyor. Bereketsizlik geldi senin evine deniyor. Hayatın kaydı senin deniyor. Fakat birey faize bulaştığı zaman Allah'la savaşa başladın deniyor. Evet. Öbür cephenin adamı oldun der gibi. Halbuki evet, faiz yiyince kafir olmuyor insan. Evet. Yani faiz verince.
Evet.
Buradan biz bir sonuç çıkarıyoruz. Faiz Müslüman toplumun karşı cepheye geçiş sinyalidir.
Evet.
Şeytan cephesine geçiş sinyalidir. Bu sinyalden dolayı da camiler, Kur'an kursları veya diğer İslam adına simgeleşen şeyler faizin resmileştiği bir ortamda toplumun İslam toplumu olmasına engel olmuyor.
Yetmiyor.
Yetmiyor.
Yetmiyor.
Yani evet, cami bankayı örtemiyor.
Evet.
Faizci bir bankayı örtmeye yetmiyor.
Evet.
Bunun için bir İslam toplumunun stratejisinde zinasız bir toplum oluşturmak, cinayet olmayan bir toplum oluşturmak bir hedef olduğu gibi faizsiz bir toplum diye de bir slogan oluşturulması ve o sloganın peşinden gidilmesi gerekiyor.
Evet.
Şimdi takdir edersiniz ki
ama sanki evet zinasız bir toplum.
Buna herkes evet diyor,
evet
da.
Evet diyor da faizsiz bir toplum.
İşte sorunumuz burada. Sanki faiz doğal bir ihtiyaç halini almış gibi bir telakki ortaya çıkıyor ki felaket burada zaten başlıyor.
Evet.
Gitgide faiz benimsenmese de alternatifsiz bir sorun gibi evet, karşımıza çıkıyor. Buradan bir noktaya daha geleceğiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şeriflerinde faizin çok ağır yeri var.
Evet.
Çok. Hatta İbn-i Mace'deki bir hadis-i şerif, yani sahih olmadığı için böyle işte hadis bu filan gibi de ortaya çıkarmak istemiyorum bunu ama faiz yemeği Kabe'nin dibinde zina etmek gibi yorumluyor.
Allah'ım.
Yani zina değil ama evet, Kabe'nin dibinde.
Evet, evet.
Daha da ağır bir ifade var. Yani anasıyla zina etmek gibi.
Allah
maazallah.
Allah Allah.
Bu ümmeti Muhammed'in korkunç bir afeti nasıl algılaması gerektiğini işaret ediyor.
Evet.
Bir başka uyarı, şimdi bu kadar tehlikeli bir durum madem bu, ne kadar bu boyuta ulaşacak, biz o zaman kapılarımızı kapatırız, faizci mahalle, faizsiz mahalle diye ayırırız der miyiz acaba derken bir
mümkün
hadis daha.
Mümkün mü acaba? Ha,
mümkün mü? Bir hadis daha. Çok bugünkü teknolojiyle, bilimle anlaşılacak bir söz söylüyor Efendimiz. Bir duman olup dumanı sizi etkileyecek faizin,
evet,
diyor.
Evet.
Yani o zamanki sahabiler, Allah Allah, faizciler ateş yakacak da biz de etrafında ısınacağız mı diye belki anlamışlardır. Evet. Ama şimdi biz çok iyi anlıyoruz ki soluduğunuz havanın molekülü kadar içinize sızacak demek,
evet,
ki. Yani nitekim ekmek yiyorsun, ekmekte faiz payı veriyorsun. Fırıncı, evet, ekmeği, işte unu krediyle almış vesaire, artık nasılsa
bir şekilde
faizsiz bir gün, faizsiz bir toplum, faizsiz bir ortamın adeta imkansızlığına işaret ediyor.
Acaba o zihin manasında Müslümanların faizi zina kadar eşit bir şey olarak görmemelerinin altında böyle bir, hani damarlara nüfuz eden, soluduğumuz havaya nüfuz eden faizin reddedilememesi, yani dışlanamaması, ondan kurtulamamak gibi bir zorluk mu söz konusu?
Ona şimdi, evet, bir maddede onu açacaktım.
Evet, evet.
Çok güzel ön hazırlık yapmış oldunuz buna. Şimdi eğer Allah, tekrar zinaya dönelim, zina hakkında çok ağır tehditler, uyarılar yapıyorsa, bu uyarının ağırlığı kadar da iç bünyemde istidat koymuştur buna.
Evet. Yani ona yönelme potansiyeli var.
Evet. Yani insan olarak benim iç potansiyelim, yapım, karakterim zinaya düşmeye müsait olduğu için bu tehdidi yapıyor.
Evet. Hiç yani cinsel şeyler var, yönelimler var.
Yönelimler var.
O öyle bir günah alanına da sirayet edebilir.
Yani bana Allah bu kadar tehdit yapıyorsa,
evet,
bir gerçekten dolayı bunu yapıyor. Evet. Bir vakadan dolayı yapıyor. Hiçbir anne Ağustos ayında İstanbul'da sokağa çıkan çocuğuna üşürsün yavrum aman paltonu al diye nasihat yapmaz herhalde.
Tabii ki, evet.
Yaparsa annenin aklından şüphe edilir. Ne, evet, üşümesi bu?
Evet.
Yani nasihat kime yapılır? Hangi ortamda hangi riske düşecekse ona nasihat,
evet,
yapılabilir.
Evet.
Burada zina açısından bunu ele aldık. Mesela biz bu zinayı bir kenara koyalım. Bu çok iyi anlaşılır diye zinadan örnek veriyorum. Faizi Allah-u Teala neden bu kadar öne çıkarıyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda konuşması yaptığını söylüyor. Bir dahaki yıl sizinle yokum ben burada diyor.
Evet.
Son sözlerimdir diyor. Hikmetiyle herhalde 5 vakit namazı ihmal etmeyin demesi lazım.
Evet.
Ramazan orucunu dikkat edin demesi lazım. Evet. Mesela haccı ben ilk defa yaptım. Aman seneye siz de muhakkak gelin diye beni burada hatırlayın haçta demesi. Mesela bir duygusal olarak biz böyle,
evet, evet,
düşünürüz.
Beklenebilir.
Beklenebilir. Bakıyoruz şirkten söz ediyor.
Kan davasından söz ediyor.
İnsan öldürmekten söz,
evet,
ediyor. Müslümanın boynunu vurma tehlikesinden,
evet,
korktuğunu söylüyor.
Yani evet.
Oturup veda
yaşıyoruz maalesef.
Veda hutbesinin o bölümünü her gün, evet, sabahleyin evden çıkarken bir kere okusak mı diyorum.
Değil
hani
mi? Irk ayrımından söz ediyor.
Söz ediyor. Sonra da faizi ayaklarımın altına aldım.
Evet, evet.
Halbuki kaldırdım dediği daha önceki bir olaydı. Tamam, zaten Müslümanlar faiz haramdır demişler. Ayeti dinlemişlerdi.
Evet.
Ama Ömer bin Hattab'ın basiretine bakıyoruz. Ya bu faiz en son gelen yasaklardan biri. Allah-u Teala'nın bunda büyük imtihanları var, korkuyorum diyor.
Evet, evet.
Çünkü bu en son geldi. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den çok az bir zaman önce, bir iki ay önce, vefatından bir iki ay önce inmiş faizin en son ayeti.
Evet.
Bu gösteriyor ki ashab-ı kiramdan itibaren ümmeti Muhammed'in teyakkuzda olması gereken bir konu.
Evet.
Bu teyakkuzda olmanın da işte zina örneğinden olduğumuz, nasıl insanda işte zinaya düşebilecek bir risk var. Aman herkes dikkat etsin tesettüründen, temasa varıncaya kadar her şeyde dikkat etsin diyorsak eğer, evet, aynı şekilde faize karşı da Müslümanın teyakkuzda olması lazım.
Evet. Bir de belki şu hocam, yani şimdi faiz hani teneffüsle solunabilecek ya da tozundan etkilenebilecek kadar sirayet imkanı olan bir toplumsal hastalık.
Hastalık.
Yani onun için de belki bu kadar teyakkuz şeyi söz konusu Peygamberimiz tarafından.
Sallallahu aleyhi ve sellem.
Sallallahu. Evet.
Bu bir şeye daha dikkat ediyoruz. Mesela zinayı söz ederken ayetler, hadisler. Evet. Zina yapan ve yapılan bitti günah, evet, olarak. Müthiş bir tehdit var. Ama hadisler hep zinacı zinacı diye bir kavram kullanıyor. Geliyoruz faize.
Evet.
Faiz alan, veren, o işte sekreteryayı yapan, parayı taşıyan, imza atan, noterliğini yapan, hepsine toptan lanet var.
Evet.
Bu da çok büyük bir fark ama.
Büyük bir fark, evet.
Halbuki mesela zina yapanın işte ona elbise satan şu bu filan diye lanet sıralaması yapmıyor.
Yapmıyor.
Artı ve eksiye lanet ediyor.
Yani, bu zina, yani o da belki faizin yani sosyalleşme, değil mi?
Belki de faizi doğuran şeylerden biri zina.
Evet.
Zina ağırlıkta faizden ağır hacim olarak.
Evet.
Ama lokal bir suç faiz.
Evet.
Lokal bir incelemeyi gerektiriyor sonuç olarak.
Doğru.
Ama faize geliyoruz. Müslümanlar dükkanlarını kiraya vermeleri gerekiyor bankalara.
Evet.
Dolayısıyla kiraya verene bir lanet var.
Allah Allah.
Faizci zengin muhakkak sekreter kullanacak. O sekretere lanet var.
Evet.
Lanet, böyle dağ gibi lanet iniyor. Ve çok enteresan. $1 milyon faiz veriyor A zengini. B sanayicisi bunu alıyor. C sekreteri burada sekreterlik yapıyor. D kasiyerlik yapıyor. E taşımacılığı yapıyor. Gökten lanet hepsine iniyor.
Hocam yani bu enteresan bir şey. Bu lanetin bu kadar
yaygın
olması. Yani nereden, hangi şeyden yani bu
buraya geleceğim. Evet. Çünkü toplum nehyanil münkerini kaybettiği için faiz ortada durabiliyor.
Evet.
Yani mesela filan bankaya lanet ediyor Müslümanlar ama orada çalışana lanet etmiyorlar. Hadis, evet, onlara da, ona da lanet ediyor.
Evet.
Faiz
hadiste
alan
hadiste var değil mi bu
hadis,
şey?
Sahih hadis-i,
evet,
şerifte.
Evet.
Sahih,
evet,
hadis-i şerifte. İki günahta
bunu ben genellikle bilinmediğini düşündüğüm için
hocam
biraz
bilinmek istenmiyor. Nasıl olsa bankacı Yahudi lanet olsun ona denip geçiştiriliyor. Evet. Yahudinin yanında anası babası Müslüman birisi çalışıyor.
Evet.
Mesela, evet, çok basit bir misal hocam. Gençlere soruyorum, nerede okuyorsun? Ekonomi işletmeciliği diyor.
Evet.
İş alanın neresi senin diyorum.
Evet.
Bankalar. Annem baban hiç sana demedi mi yavrum, sen nerede rızık bulacaksın, bu bölümde okuyorsun? Çok önemli bir sorun bu hocam.
Tabii.
Evet, şimdi bir mazeret, İslami bankalarda da çalışabilirim diye bir şey var.
Sığınma yani, alanı.
Yüzde kaç bu ihtimal? Evet. Türkiye'de paranın %6'sını İslami denen bankalar, onların da ne kadar İslami olduğu,
evet,
ne kadar İslami oldukları.
Orada da bir süzme yapmak lazım.
O İslami'nin ne kadarı aslında İslami olmadığı halde Müslümanların bu duygularını kullanıyor. Yani bugün para %3, %3,5 civarında, eğer verilerde ciddi bir değişiklik yoksa, helal haram standartlarında gelip gidiyor insanların elinde. Burada yüzde kaç memur çalışan kullanılacak ki? Yani bu faizi Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler bu kadar geniş bir perspektiften ele alıyor. Ama Müslümanlar bunu Yahudi İstanbul'da banka açtı olarak bakıyorlar.
Evet.
Hayır, Yahudi banka açtı değil, İslam toplumu faize kapılarını açtı. Afet buradan başladı.
Evet.
Dolayısıyla lanet sadece faiz veren Yahudi, faiz alan borçlu Müslümana inmiyor. Lanet o on binlerce çalışanla, ilişki içinde olanla topluca iniyor.
Evet.
Bu kadar lanetli insanların bulunduğu bir toplumda, peygamber laneti bu. Sıradan bir Allah belanı versin diyen kazazedenin laneti değil bu.
Evet.
Ki lanet lanettir, ayrı bir konu, ama bu peygamber laneti. Bir de bakıyoruz alkolde de şaraba üzüm verene filan lanet var.
Evet.
Yani ama orada da lanet sınırlaması biraz daha dar.
Evet.
Yani işte o fabrikaya malzeme satan filan vesaire 3-4 kişiyle sınırlı. Lanet toplumsal hale geliyor faizde.
Evet.
Bu da ümmeti Muhammed bireysel olarak değil toplum olarak faize cephe açmadıkça bu beladan kurtulamayacağı ortaya çıkıyor.
Müthiş bir şey.
Yani hocaların kürsülerde anlatmasıyla faiz önlenemez. Çünkü para, maddi menfaat çok büyük bir hırs. Çok büyük bir hırs. Bu hırsı hocaların, şeyh efendilerin nasihati kapatamaz. Müslümanlar namus konusundaki hassasiyetlerini para namusunda da göstermek zorundalar. Paranın da namuslusu ve namussuzu var demek ki.
Evet.
Yani faiz namussuz paradır.
Evet.
Nasıl veledi zina diye bir kavram kullanıyorlar toplumda adi. Kazanılan krediyle şununla bununla gelen para da namusu iffeti olmayan nikahsız paradır. Dolayısıyla bir köyde edepsizlik yapmayın köyümüzde diye köyün efendileri refleks gösteriyorlarsa ki bu Müslümanlık gereği. Aynı şekilde efendi sen bu parayı nereden buldun ya? Niye sana verdiler de bize vermiyorlar bu borcu?
Hocam peki yani bu zina konusundaki hassasiyetimiz niye faiz konusunda olmadı, oluşmadı?
Şimdi sürekli zina ile bir benzetme yapıyorum, evet, dikkat evet, ederseniz. Ama sonunda şu noktaya geleceğim.
Evet.
Hadis-i şerifler karşılaştırma yaparken hep zina eden, Kabe'nin dibinde zina eden, anasıyla zina eden diye bir nokta getiriyor.
Orada bile, o zaman bile...
Heh.
Zina çok fahiş bir...
Yani evet. Ama neticede demek ki faiz duman olup burnumuzdan girdikten sonra zina da mübahlaşacak sonunda zaten.
Evet.
Yani faiz en çirkin haram olarak, Allah'la savaşma haramı olarak bir tür mübahlaşmaya doğru kaydırıldıysa zinanın yönü zaten açıldı demektir.
Evet.
Ki gördüğümüz süreçte yavaş yavaş zinaya karşı refleksimiz de işte gençtirler edebiyatıyla kayboluyor.
Zina konusunu da konuşacağız bir başka programda. Orada da diyecektim yani mesela bir İslam toplumunda zinanın suç olmaması nasıl bir şey gibi. Yani oralardan geliyoruz. Yani toplumsal olarak duyarlılık.
Yırtık. Hocam yırtık ister aşağıdan başlasın ister yukarıdan evet. başlasın çorap sökülüyor.
Evet.
Çorap sökülüyor.
Birbirini etkiliyor,
ama
tetikliyor.
Ama hadis-i şerifler faiz konusunda gayet hassasiyet gösteriyor.
Evet.
Bu hassasiyeti zafiyet olarak bir kenara bıraktığı zaman Müslüman içki beraberinde geliyor, kumar beraberinde geliyor. Kumar mesela bütün dünyada belli ülkelerde zaten yasak. Şurada burada ancak kumar oynayabilirsin. Kanunlar kontrol altına almaya çalışıyor. Zina belli toplumlarda işte itiraz ederse bir taraf suç haline geliyor evet. zaten. Ama İslam daha geniş bir daireden kontrol altına alıyor insan nefsini. Bu geniş daire diğer beşeri sistemlerde yasak değil. İslam bunu yasaklıyor. Müslümanlar hacca gittiğin halde sen bu dükkanı bankaya nasıl kiraya verdin diye birbirlerine nehyanil münker yapmadığı sürece zina eden gençlere de 10 sene sonra dokunmayacaklar demektir. Alkollü düğüne de müdahale etmeyecekler demektir. O hafif hafif küllenmeye başlanmıştır.
Günah alanı genişliyor.
Günah alanı genişliyor. Geniş daire
evet.
kayboldu. Orta dairede kaldığı için mesela filanca günah ona dokunulmuyor.
Evet.
Bir açıdan daha faizi ele alalım isterseniz.
Hocam kısa bir ara vermemiz lazım.
Tamam.
Bir de ben bu lanet konusu, yani bir Müslüman toplumun çok geniş anlamda bir lanetle ilişkisinden söz ediyoruz.
Evet.
Yani bu gerçekten nasıl bir şey? Yani Müslüman bu lanetin mesela kendi üzerine düşen payı, peygamber lanetinin kendi üzerine düşen payı üzerinde niye duyarsız hale geldi? Yani bu da benim çok şey yaptığım yani üzerinde durulması gereken bir konu.
Çok önemli. Evet. Vaktimiz bitti mi hocam?
Şimdi bu
yani çok önemli bir ayrıntı. Faiz sadece bankadaki işlemin adı değil, asıl faiz kuyumcudadır.
Evet.
Ona da değinmemiz lazım.
Evet, faiz, riba ilişkisi vesaire gibi konulara inşallah kısa bir aradan sonra devam edelim.
İnşallah.
Bizden ayrılmayın değerli dinleyiciler. Az sonra birlikte olacağız.
İnşallah.
Yeniden birlikteyiz değerli dinleyiciler. İslam'dan Hayata Ölçüler, bendeniz Ahmet Taş getiren, muhterem Nurettin Yıldız hocamla faizi konuşuyoruz. Evet hocam, bu lanet konusu duyarlıdır Müslüman toplum hocam. Yani laneti paylaşıyor bir halde olmak eminim ki izzeti nefsine dokunacak bir toplumun.
Herhalde.
Yani siz de zaten İzzeti nefsine dokunsun, farkında olsun gibi bir şeyler.
Can alıcı noktası bu.
Evet.
Yani benzetmeleri.
Yani Peygamberimiz bunu söylemiş. Yani Kur'an'da sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'da kabrinden şeytan çarpmış gibi kalkar. Allah'a harp açmış olur.
Cehenneme gitmeden... Evet. Kabirden kalkarken başlıyor.
Evet. Yani. Bir de normalleşme var değil mi orada?
Asıl
yani
tehlikemiz.
Alışveriş gibidir faiz. Yani demek ki Müslümanın kafasında alışverişle faiz birbirine karıştığı bir durum söz konusu oluyor. Yani işte nasıl bir şey o? Nasıl bir toplumsal dönüşüm demek o? Yani Müslüman nasıl farkına varmalı bu lanetin? Yani hakikaten çok hassas bir konu bu yani. Mesela yani bana faiz bir şekilde dokundu ve ben o Allah'a harp açmış olmanın sınırlarına doğru gittim. Ne kadar korkunç bir şey bu yani.
Ve çok önemli bir nokta hocam. Fukaha, Allah onlara rahmet eylesin, iki konuda fetvada çok zorlanarak fetva verirler. Biri kadın namusu ile ilgili, iffetle ilgili, yani haramı hep gözünün önünde tutarak çok kırmızı çizgilerde konuşulur. Mesela bu zina mıdır, nikah sahih midir, talak var mıdır, yok mudur konularında 40 yararlar kılı deyim yerindeyse. İki faiz konusu.
Evet.
Ne yazık ki şimdiki işte bizim zamanımızda insanlara din adına yön verenler bunu en kolay konular haline getirdiler.
Maalesef.
Yani şimdi bundan önceki fukaha,
yani fetva çıkar,
bir fetva bulunur. Zaten insanlar buluncaya kadar fetvayı arıyorlar.
Arıyorlar.
Şimdi bakıyorsun eski fukaha, bu talak vaki olmuş mudur, olmamış mıdır dedi. Olmuştur muhakkak, olmamışından pay arıyor.
Evet.
Şimdi ise olmamıştır, İbn-i Teymiye şöyle demiştir filan, olmuşluğuna küçük bir pay bırakılıyor.
Evet.
Halbuki talak demek, nikah demek, ciddisi, tavizin mümkün olmadığı alan demek.
Evet. Ciddisi de ciddidir, şakası da
şakası ciddi. Şakası ciddi, ciddisi şaka. Bunda oyun yok.
Evet.
Yani vebali üstüme filan diyemezsin.
Evet.
Faizde de aynı şey
yani
var.
Yani orada herkesin titiz olması gereken bir alan. Erkeğin, kadının.
Kadın, erkek evet. Titiz olacak.
Titiz olacak.
Faizde de aynı hassasiyet olacak. Şimdi bakıyoruz mesela basit bir kredi konusu. Evet. Faiz Müslüman alabilir mi? Ölümcül şartlarda alabilir. Verebilir. Hiçbir sakıncası yok. Nedir bu ölümcül şartlar? İki senedir İstanbul'da köprünün altında yaşıyor insan.
Evet.
Hanımı doğum yapacak, ev yok, park yok. Böyle bir adama kredi verirler mi bilmiyorum ama bu kredi alabilir bankadan.
Evet.
Şimdi fukahanın 3 asır önceki fetvası bu. Evet. Buna zaruret diyor fukaha.
Evet.
Şimdi bakıyoruz adamın evi yokmuş diyor. Kirada bir sıkıntı var mı? Yok. Kira tazminatı alıyor zaten.
Evet.
Ev olmamak açlık nedeni değil ki, dünyanın büyük bölümü kirada yaşıyor.
Evet.
Yani bu çok önemli bir sorun. Bakıyoruz ki
yani zaruretin kapsamını tayinde esnemeler olmuş.
Yani Kur'an'ımızın ve hadis-i şeriflerin ölümcül gördüğü bir konuyu din adına ortaya çıkarılmış, çıkmış, işte bir sebeple Allah'ın öne çıkardığı insanlar ve normal konular gibi, abdest konusu gibi, taharet konusu gibi görebiliyorlar.
Evet.
Bu da büyük bir afet. Evet. Büyük bir afet. Ben burada izin verirseniz hocam, bu lanet kavramına girmeden fıkıh olarak çok önemli bir konuya gireceğim. Faiz bizim dinimizde iki konuda ele alınıyor. Birincisi, parayı zamanla değerlendirme. Yani para bugün bir, ayın biri diyelim, ayın 12'sine kadar şu kadar para eder benim param.
Evet.
Kredi budur aslında.
Zamanla
parayı
fiyatlandırmak. Zamanı fiyatlandırmak.
Mesela bugün size 100 lira verip 10 dakika sonra geri alan 100 lira geri alıyor. Yarın verirsen 101 lira ver bunu diyor.
Evet.
Paraya zamanın fiyatını ilave etmeye faiz diyoruz. Ama bu faize nesiye, geciktirme, örteleme faizi deniyor. Bu bir faiz çeşidi. Genelde faiz deyince bunu anlıyoruz biz.
Evet.
İşte bankaların yaptığı işlem gibi.
Evet.
Bu doğru. Konuştuğumuz her şey bunun için geçerli zaten.
Evet.
Ama Kur'an-ı Kerim'in, hadisi şeriflerin, fıkhın ele aldığı bir faiz çeşidi daha var.
Hangisi hocam?
Altın ve gümüş.
Evet.
Bir de temel gıda maddeleri dediğimiz şeylerde değerlendirme, aynı cins üzerinden farklı yapıldığı zaman da alıp verişlerde faiz söz konusudur. Mesela bir ton buğdayı bir ton 100 kilo buğdayla değiştiremezsin.
Evet.
Bir ton buğday tahıl maddesi, gıda maddesi, mesela çiftçi bir ton buğday alıyor arkadaşından.
Evet.
Bir ton 75 kilo olarak geri verirsin bunu dediği an bu faizdir.
Faize giriyor, evet.
Sadece para faizi söz konusu değil. Genelde bunu anlatmakta zorluk çekiyor.
Cins farkı, kalite farkı.
Velev ki kalite farkı olsun. Tahıl maddesini satacaksın. Parayla yenisini alacaksın.
Yenisini alacaksın. Evet.
Bu ciddi bir faiz.
Evet.
Bilhassa tarımla uğraşan kardeşlerimizde bu sıkıntı var.
Evet.
Mesela Ebu Hureyre radıyallahu anh bir salkım kaliteli hurma karşılığında 3 salkım, ben böyle anlaşılacak olarak vereyim, değiş tokuş yapıyor. Efendimiz bunu görüyor, ne yaptın sen diyor. Adis hurmadan 3 salkım verdim, 1 salkım aldım ya Resulallah diyor. Yani 3 kilo verdim, 1 kilo aldım. Faiz bu, geri ver bunu diyor.
Evet. Yani bu, kalite farkı sorusunu orada şey
kalite
yapmış.
Öyle. Evet. Çok önemli bir nokta. 2.
Evet.
Altın ve gümüşte.
Evet.
Altın ve gümüş, gümüş pek kullanılan madde, özellikle altında, yani sarrafların sattığı altında. İki şey çok önemli. Eski bilezik 100 gram, eski bileziği verip iyi bilezikten 95 gram almak haramdır. Ne yapacağız? 100 gramı satacağız kuyumcuya. 95
parasıyla
alacağız.
Evet.
100 gram bilezik verip 95 gram alamazsın. Kuyumcular açısından çok önemli bir konu bu.
Evet.
İki, çok önemli bir faiz konusu daha. Kuyumcular nakit satmak zorundadırlar.
Veresiye.
Altın ve gümüşte taksit yoktur.
Evet.
Ben bunu sanki mübalağaymış gibi anlatayım ama mübalağa değil. Ben gittim, iki tane bilezik aldım kızıma. Kuyumcuya dedim ki yanında nakit yok, çocukla göndereyim sana bu parayı dedim. Bu bile caiz değil.
Evet.
Orada alışveriş bitecek.
Evet.
Orada alışveriş bitecek. Böyle bir altın ve gümüşün hassasiyeti var. Bunda faiz dosyasında ele alınması gerekiyor.
Evet.
Bunun için kuyumcu kardeşlerimize diyoruz ki ne olursunuz abdesti öğrendiğiniz gibi, guslü öğrendiğiniz gibi bir günlüğüne bir hoca efendinin dizinin dibine oturun. Ya da bir ilmihalden kuyumcu fıkhı diye bir fıkhı öğrenin.
Çok güzel.
Kuyumcu çok fıkhı güzel. Muhakkak öğrenilmesi lazım. Nasıl kasaplığın bir fıkhı var. Hayvanın yenmez yerlerini biliyorsun.
Tabii.
Nasıl kesilir biliyorsun.
Yani herkesin bir fıkhı var.
Herkesin, ama özellikle kuyumculuk bakkallıkla aynı değil.
Evet.
Kıyamet günü vebalden kurtulmak istiyorsa kuyumcu
kardeşi.
Yani
şöyle bir şey, bu herkesin bir fıkhı var. Yani herkes fıkhını öğrenmeli.
O bakımdan
ben
şüphesiz.
Ben kuyumcu değilim, benim fıkhım yok gibi de bakmamak lazım.
Hayır, ama özellikle kuyumcuyu birinci dereceden ilgilendiren bir fıkhı bu.
Evet.
Çünkü neden? Anadolu'da kiraz yetiştirip insanlara satan birisinin bilmemesinde sakınca yok bunu.
Evet.
Zaten hayatında bir defa bir kızının nişanında gidecek, bir yüzük alacak oradan. Ona o kadar lazım. Ama kuyumcu,
kiraz üretenin de kirazcının fıkhı
var,
değil mi?
Kiraz üreten de bu ilacı kullanmak caiz mi? Şimdi bir gün
ya
bir...
da altına mesela küçük kirazları koyup üstüne Napolyon kirazı koymak.
O hadi tüccar mantığı diye. Tüccar sorunu diye. Evet. Bir gün üstad isterseniz bir hatıra anlatayım. Buyurun. Kolunun da ağırlığını biraz hafifletelim. Bir gün yer ismi vermeyelim. Alınmasın kimse. Bir yerde dersten sonra dediler ki hocam buyurun bir ziyarete gidelim. Gittik. Gittiğimiz ev kiraz yetiştiren bir Müslümanın evet. evi. Gitti bahçeden kirazlar topladı. Hakikaten ceviz gibi şeyler mübarek, çok güzel. Bir şey dikkatimi çekti. Kirazlar ikiz ikiz gibi birbirine yapışıklar böyle.
Evet.
Ben de beni buldu mu insanlar bedava hoca diye istediği kadar soruyorlar. Ben de hazır çiftçiyi buldum.
Bir şey
buldum.
Yapıştırın hocam, ücret edabidir sorular diye.
Maazallah, din ücret edabidir evet. hocam. Ama sorsunlar, bir zararı yok. Ben de dedim ki kusura bakma dedim, bir iki sorusun buyur hocam dedi. Kiraz hakkında bana sor sen dedi.
Güzel.
Dedim ki bu kirazlar böyle insan yanağı gibi yapışık oluyor bazen dedim. Hı hı. Evet dedi, ikizleniyorlar dedi. Bu neden oluyor dedim. Benim hoşuma gidiyor dedim. Birinde böyle attım mı iki kiraz yemiş oluyorum. Zevk veriyor bana dedim. Dedi hocam dedi, biz dedi kiraz çok büyüsün diye, iyi büyüsün diye hormon atıyoruz dedi. Evet. Belli ilaç atıyoruz dedi. Biraz fazla kaçınca dedi kirazlar kuduruyor dedi.
Evet.
Çok büyüyorlar dedi. Evet. İnsan gibi ikiz oluyorlar bu sefer
bazen
dedi.
Bazen kudurmuş çilek görüyorum mesela yani.
Dedim peki ziraat mühendisi bunu görünce ne diyor? Uyarıyor dedi. Fazla ilaç kullandınız, fazla hormon kullandınız diyor dedi. O zaman dedim sen satarken kasadan bunları çıkar.
Evet.
E dedi niye çıkaracağım hocam, asas kiloyu onlar yapıyor dedi.
Evet.
Ama dedim bak sana ziraat ürününde kullanılması sakıncalı düzeyde mal kullandığın uyarılıyor.
Evet.
Bu kirazı kudurttuğuna göre insanın böbreğine zarar verecek demek ki.
Ya.
Çünkü bu kiraz hemen kana karıştığı söylenen,
evet.
işte zayıflattığı söylenen, kan olduğu aspirinden iyi diyorlar kiraz için.
Evet.
E ben de şifalı diye onu yiyorum. Durdu durdu hocam sen o zaman bana kiraz üretme diyorsun dedi. O zaman üretme dedim. Elma üret dedim. O daha zehirli dedi. O zaman ona da dikkat et dedim. Sonra orada
şimdi
bayağı
hocam da... işte böyle şeylerle geliyor. Yani hani sizi zaruret şeyine
evet,
sokan
değil mi? Hocayı sıkıştırmaya çalışıyor. Evet. Ben de ona dedim ki bana ziraat müdürlüğünden sakıncası yok diye yazı getir. Ben de altına dinen de sakıncası yok diyeceğim dedim.
Evet.
Yazmazlar öyle bir yazı dedi. O zaman hiçbir hoca da buna yazı yazamaz dedim.
Evet.
Hiçbir hoca da yazamaz. Şimdi bunu niye örnek verdim hocam? Orada ben oturdum. Tarımda da bir fıkıh olduğunu söyledim.
Evet.
İki saatime mal oldu ama dinlettiler Allah razı olsun. Not tuttular.
Ne güzel.
Yani tarımda nelere dikkat etmek lazım vesaire filan. Onlar bu sefer gübre caiz mi diye bir sürü sorular sordular. Hepsine bildiğim kadarıyla cevap verdim. Dediler hatta toplanıp İstanbul'a gelelimize ders ver dediler. Tamam dedim ama henüz gelmediler.
Bir Altınoluk'ta da bir tarımda tarım fıkhı diye bir şey açalım hocam sayfalar.
Hocam açalım.
Evet inşallah.
Asıl insanın gıdası, bir derste hatırlarsanız konuşmuştuk. Yani kafirlerin tehlikesinden söz ederken Allah bize.
Evet.
Onlar bir yerde iktidar olduklarında
ya, evet.
insan tarımını
evet, bozarlar.
Ve nesli bozarlar.
Ekini ve nesli bozarlar.
Bu
diyor.
İki şey demek ki bizim öncelikle öğrenmemiz
tabii,
gereken
tabii,
şey.
Tabii.
Çiftçi kardeşlerimiz insanlığa en büyük hizmeti yapıyorlar aslında.
Evet.
Bir gün veya bir ay boykot etseler çalışmayı çiftçiler, İstanbul'da biz açtan ölürüz hocam.
Aynen doğru.
Yani
doğru.
Bir gün ineklerin sütünü sağmıyoruz deseler gitti çocuklarımız.
Bir gün genişçe bu konuyu şey
alalım,
yapalım inşallah.
Yani ziraat fıkhı diye bir fıkhı
evet,
yapalım hocam.
Yapalım
hiçbir sakıncası
inşallah.
Yok.
Aynen öyle.
Ama buraya tabii konu konuyu açıyor.
Açıyor.
Bana bir arkadaş dedi ki Ahmet abiye kızıyorum dedi. Çok konu dağıtıyor dedi.
Öyle mi?
Ben de dedim ki çok dua ediyorum dedim.
Evet.
Beni rahatlatıyor dedim.
Evet, yani
esasen tabii.
Açmak lazım.
Yok açmak lazım hocam. Kitap okur gibi konuşma olmuyor.
Ama
tabii.
Bunların da bilinmesi gerekiyor. Yani biz bazen dağıttığımız konu bir başka yerde zihin açıcı oluyor.
Yok, yok radyoda
evet.
böyle olmalı
evet.
hocam. Şimdi burada tekrar toparlayayım hocam. Yani
evet.
faiz...
Evet.
Filan Yahudinin veya Yahudi kafalının açtığı bankadaki para alıp vermedir.
Evet.
Kredi budur, borç almak budur veya benzeri şeylerdir.
Evet.
Bir. İki, çok dikkat etmemiz gereken bir husus, altın ve gümüşün satışında faiz kokulan ciddi riskler var. Kuyumcu kardeşlerimiz aman Allah'tan korkup bir bilen, fıkıh bilen birisinin önüne oturup, ya da ticaret ilmihali var. Evet. Erkam Yayınları'nda hazırlanmıştı. Evet. Oradan meseleleri yani okusunlar.
Bir kere başucu kitabı gibi durması lazım.
Yani öyle orada bir vergi levhası gibi durmadıkça biz vebalden kurtaramayız. Evet. Vergi levhasının yanına hem de onu koymalı.
Aynen, evet.
Koymalı. Yani pek çok kuyumcu kardeşimiz, ben o zaman bırakayım bu kuyumculuğu dediler. Bırak dedim. Cehennemden daha kötü olmaz ya senin dünyadaki sıkıntın.
Evet.
Yani bırakıp başka ticarete geçen de oldu. Ben bunu yapamam hocam, edemem.
Bu diye titizliği gösteremem.
Gösteremiyorsan bırak o zaman.
Evet.
Mesela buna bankaların bankalar faizsiz de olsalar altın hesabı diye bir hesap açıyorlar.
Açıyor.
Orada bu sıkıntı var.
Evet.
Mesela kredi kartıyla kredi kartıyla satın almak mümkün değil. Kredi kartıyla altın gümüş almak mümkün değil, çünkü bu borç hikayesine giriyor.
Evet.
Kredi kartı nedir? Bugün alıyorum, 30 gün, 40 gün sonra, 45 gün sonra ödüyorum.
Evet, evet.
Kredi kartı eğer anında bankadan onun hesabına geçiyorsa caiz olabilir.
Evet.
Kredi kartlarını iki türlü kullanacağız. Yani bir bu, havale gibi.
Evet. Banka altın hesabı açanların da oturup altın fıkhını, değil mi hocam? Yani
herhalde onlar soruyorlardır, evet. Ama bazı İslami güya bankalar, İslam'dan başka her şey var, İslam'da yok gibi uyguluyor. Yani Müslümanların bu konudaki hassasiyetini kullanıyorlar.
Evet.
Dolayısıyla altın üzerinden alışverişler çok büyük vebal ihtimali taşıyor. Bu önemli.
Evet.
Altın hesabı çok önemli. Biz fukahanın bu konudaki ölçülerini uyguluyoruz diye teminat veriyor mu vermiyor mu banka?
Evet. Çok,
bir kere sormuştuk diye bir şey yok.
Evet.
Hangi hoca veriyorsa, hangi danışma kurulundan bu izni alıyorlarsa onu da lütfen bilelim.
Doğru.
Yani onu da bilelim. Artı bir önemli husus da, tarım maddeleri, buğday, arpa, hurma ve benzeri şeylerde fukahanın bir bölümünü esas alarak tarımda olan, tartılarak satılan her şeyde belki verdiğinin aynısını almak vardır.
Evet.
Çok basit bir örnek olarak müsaade ederseniz zikredeyim. Komşu komşuya diyor ki, ya bakkallar da kapandı, tuzunuzdan bir bardak verir misiniz bana, turşu kuracağım diyor. Tamam, sen bunu 1,5 bardak verirsin yarın dese, bu da faiz.
Evet. Çok basit gibi gözüküyor ama
bize işte bunu sildik defterden hocam.
Evet.
Halbuki banka faizi gibi bir faiz bu.
Evet.
Fıkıh kitaplarının ana konularından biri bu.
Evet.
Mezhepler arasında derin derin konular olarak tartışılmış bu. Ama şu haram değil. Bir bardak tuz aldık. Anne kızına diyor ki, yavrum sen onu su bardağıyla götür. Biz çay bardağı aldık ya, akşam dar zamanda yardım etti bize
komşu. Anne kızına.
Kızına diyor. Otuzu verenin böyle bir beklentisi yok. Bunda sakınca yok. İkram bu çünkü. Geri kalan bölümü ikram.
Evet.
Mesela bir ton.
Komşu komşuya da bu ikramda bulunsa
hiçbir sıkıntı yok. Pazarlığı yapıldığı zaman bu faiz.
Baştan yapıldığında, yani ben sana şunu veriyorum, sen bana bunu vereceksin.
O faiz. Evet. Mesela köylüler açısından önemli bu konu. Ziraatle uğraşıyor. Bu sene biz hastamız vardı. İşte mahsulümüz yetişmedi. Dolayısıyla tohumluk buğdayı ayıramadık biz. Komşusuna gidiyordu ki, bu sene benim tohumluk buğdayımı senden alayım diyor. Bana 50 kilo buğday lazım zaten tohumluk olarak. Senden alayım diyor. Olur komşu diyor. Oturuyor işte, ofis bunu nasıl veriyor, ziraat ofisi şu kadar. Tamam, sen bunu 53 kilo verirsin bana diyor. Çok güzel tokalaşıyorlar. Allah razı olsun, zor zamanımda yetiştim falan diyor. Faiz.
Evet.
Bildiğimiz banka faizi.
Çok iyi niyetle yapılıyor gözükse bile.
Ama ben zor zamanımda bu komşum kendi tarlasından kısıp bana 50 kilo verdi.
Evet.
Yavrum sen bunu 60 kilo olarak seneye ver bu komşuya.
Bu diyor. İkram.
Bu ikram.
İkram.
Ayrı bir konu. Ama bu ikramı muhakkak yapacak diye beklenti filan, onlar Allah ve kalp konusu.
Evet.
Ha, onu bilemeyiz.
Hani şöyle bir şey sanıyorum, İmam-ı Azam Ebu Hanife'den mi? Gölgesinden bile borçlunun istifade etmek.
Etmek. Bu ayrı bir konu.
Evet.
Yani ikram kılı kılı promosyon mudur nedir, bunu bilemiyoruz.
Hocam az bir zaman kaldı. bu hani lanet konusunu tekrar biraz şey yapalım.
Biz lanetten kurtarmaya çalışıyoruz
yani
üstadım.
İşte, yani payımıza bir şey düşmesin.
Maalesef düşecek.
Maalesef düşmesin. Nasıl yapalım onu? Nasıl bir hassasiyet gerekiyor? Yani bu nefes alıp verme ölçüsünde bile payımıza bir şey düşmesin. Nasıl bir
evvela
toplumsal
hocam,
Müslüman hassasiyeti?
Bakara suresini okurken
evet,
orada mukabele dinlemenin ötesine taşıp bu faizi Kur'an'ın ilk cüzlerine Allah niye koydu?
Evet.
Bu şuura geleceğiz bir defa.
Evet, evet.
Bu ümmetin namus kadar riskli bir derdi bu faiz.
Evet.
Bu şuuru yakalayacağız.
Evet.
Hoca efendilere 52 defa cumada konuştunuz siz hoca efendi. Hep mi gül, çiçek, destanlar oldu? Ya bu Kur'an'da başka bir konu yok mu? Evet hoca efendi ekonomik bir konu olduğu için anlamıyor olabilir.
Evet.
Ama Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ilmihalinden vesaireden alıp faizi bir okuyayım size Müslümanlar deyip zihin uyandırsın.
Biliyor musun? Ayeti okusa değil mi?
Ayeti okusun, Müslüman da gidip bir yerden dersini okusun.
Dersini okusun. Yani ama ben hoca, bu ayeti okuyorum, siz gidin bunun fıkhını öğrenin desin.
Şimdi burada müsaade ederseniz bir ayrıntıya girmek istiyorum. Şimdi müftü efendilere ben soruyorum. Faiz konusunu enine boyuna anlatmanızda kanuni bir sakınca var mı? En az 10 müftü efendiye sordum, hem de il müftüsüne. Kesinlikle yok hocam. Ama banka ismi verirsen risk bu diyor. Bu zaten caiz değil. Yani niye banka ismi
niye
veriyorsun?
Banka ismi veriyorsun?
Yani Yahudi bankacı da üstüne alan alsın bunu.
Evet.
Yani Kur'an-ı Kerim'in bu ayetlerini tefsir etmenin, hadis-i şerifleri bu şekilde tefsir etmenin ciddi bir sakıncası bu
hiçbir
ülkede
kanuni
yok.
Kanuni şeyi yok. Yok.
Dolayısıyla hoca efendiler bu konunun unutulmasından mesuldürler kıyamet günü.
Evet. Bu da hocalarımızın mesul, kulağına küpe olsun.
Yok. Hiçbir cemaate de olsun.
Tabii.
Yani hep mi ahlak var bu dinde? Hocam bir hatıramı nakledeyim müsaade ederseniz. Abdülfettah Ebu Gütte hocam evet, İstanbul'daydı. Bir grup talebem de hafızlığı bitirmiş, Arapça okumuşlardı. Ben de onları Riyazu Salih'in ezberletecektim. Hoca efendiye dedim, hocam dedim, bir küçük sorum olacak. Ben işte böyle böyle çok zeki 5-10 talebem var. Riyazu Salih'in ezberleteceğim onlara.
Evet.
Bana icazet verin siz, ben ezberleteyim diye. Hı-hı. Dedi ki, zeki mi talebelerin dedi. Bir şeyler sordu. Ben de ona bilgi verdim. Dedi ki, çok yanlış yapıyorsun Nurattin dedi.
Evet.
Riyazu Salih'in ahlak kitabıdır dedi.
Evet.
Bu din ahlaktan başka muamelatı da olan bir dindir dedi.
Evet.
Buluğul Meram ezberlet dedi.
Evet.
Buluğul Meram'da hem ahlak var, hadis kitabı Buluğul Meram. Evet, Riyazu Salih'in hacminde evet, bir kitap. Hem muamelat var. Muamelatsız alim yetiştirmeyin bu ümmete dedi.
Evet.
Allah rahmet eylesin.
Allah
ben
Allah
de hakikaten o talebelerin önüne Buluğul Meram'ı koydum. İcazet buna dedim. Şimdi hocam 52 haftada hep mi çiçek, böcek, mübarek, güzel vatan, yahu yeter de bir de bu faizi de konuşalım.
Evet.
Bilhassa köylerde oturan kardeşlerimiz öşürü unutturdular Müslümanlara.
Evet.
Tonlarca mahsul kalkıyor. Fakirlik edebiyatı, fakirlik edebiyatı, ama traktör her sene değişiyor.
Evet.
Ne biçim fakirlikse bu? Köyde gariban fakir, İstanbul'da hanları var adamın. Yani evet, öşür kalktı. Bu imamların mesuliyeti
evet,
hocam.
Ürünlerin zekatı.
Ürünün zekatı. Dinlemiyorsa dinlemesin.
Evet.
Yani bir tonu bulan her mahsulden zekat verilecektir.
Evet.
Üç aşağı beş yukarı bir ton diyoruz biz bu rakama. Aynı şekilde faiz riski köylerde bankalardan daha fena. Dolayısıyla din adına bulunanlar, yazı yazanlar,
evet,
yani namusumuzu korumayı vazife bildikleri gibi, bu vatanı koruyalım, böldürmeyelim mi vazife bildikleri gibi,
evet,
aynı şekilde kumarı, hırsızlığı suç olarak anlattıkları gibi, faiz de konuşulmalı, bu Kur'an konusu. İmam-ı Azam'ın içtihatlarından bir içtihat değil.
Evet.
Veya
evet,
filan İmam Gazali'nin nasihatlerinden bir nasihat değil bu.
Evet.
Bu riski ümmet olarak unuttuğumuz, unutturduğumuz zaman yeni gelen nesil sadece zinayı, hırsızlığı suç biliyor da faizi hırsızlıktan daha şiddetli bir suç bilmiyorsa, kim din anlatıyorsa bunun vebalini çekecek kıyamet günü.
Evet, çok önemli ikazlarınız oldu hocam. Allah razı olsun. İnşallah programı dinleyenler bir kere daha uykularını kaçırıp faiz konusu üzerinde titizlenecekler diye ümit
İnşallah
ediyoruz, dua ediyoruz. Ve değerli dinleyiciler, bir İslam'dan Hayata ölçülerin daha sonuna geldik. Yeni bir programda buluşmak üzere hayırlı günler diliyoruz. Sağlıcakla kalın efendim.